Ayrım 34, sayfa 434. 102. Navona Meydanı, Dört Irmak Çeşmesi. Çöl geceleri gibi Roma geceleri de sıcak bir günün ardından bile şaşırtıcı derecede soğuk olabiliyordu. Langdon şimdi ceketine sarılarak Navona Meydanı'nın çevresinde dolanıyordu. Ahenksiz haber bültenlerinin sesleri, uzaktan gelen trafik vızıltısı gibi şehirde yankılanıyordu. Saatine baktı. 15 dakika vardı. Biraz dinlenecek vakti olduğu için şükretti. Meydan boştu. Bernini'nin şahane çeşmesi korkutucu bir büyü gibi şıkırdıyordu. Köpüklü havuz teknesinden yukarı sihirli bir pus yükseliyor, suyun altındaki projektörlerle aydınlanıyordu. Langdon havada soğuk bir heyecan hissediyordu. Çeşmenin en etkileyici özelliği yüksekliğiydi. Merkezindeki heykellerin yüksekliği 6 metrenin üstündeydi. Suyun döküldüğü süslemeli oyuklar ve yapay mağaralarla dolu, girintili çıkıntılı bir travertin dağı. Küme tamamen pagan figürleriyle süslenmişti. Bunların üstünde 13 metre uzunluğunda bir dikili taş yükseliyordu. Langdon gözleriyle tepeye kadar takip etti. Dikili taşın tepesindeki bir gölge, yalnız bir güvercin gökyüzünü gölgeliyordu. Hala işaretlerin Roma'ya yerleştirilme şeklinin şaşkınlığını yaşayan Langdon bir haç diye düşündü. Bernini'nin Dört Irmak Çeşmesi bilimin son mihrabıydı. Oysa saatler önce Langdon Pantheon'da durmuş, aydınlanma yolunun yok olduğuna ve buraya kadar asla gelemeyeceğine inanıyordu. Bu dalaca bir hataydı. Doğrusu yol tamamen el değmemiş halde duruyordu. Toprak, hava, ateş, su. Ve Langdon onu takip etmişti. Başından sonuna kadar. Kendi kendine daha sonuna gelmedik diye hatırlattı. Yolun 5 durağı vardı, 4 değil. 4. işaret olan çeşme nihai hedefi gösteriyordu. Illuminati'nin gizli sığınağı, aydınlanma kilisesini. Langdon sığınağın hala ayakta olup olmadığını merak etti. Haşhaşi'nin Victoria'yı oraya götürüp götürmediğini merak etti. Langdon gözleriyle çeşmeyi incelerken sığınağın yönünü gösterecek herhangi bir ipucu arıyordu. Melek rehberliğinde yüce av. Tam o anda çok rahatsız edici bir gerçeğin farkına vardı. Çeşmede meleğe benzer hiçbir şey yoktu. Langdon'ın bulunduğu yerden bakıldığında kesinlikle görünmüyordu. Geçmişte de böyle bir şey görmemişti. Dört Irmak Çeşmesi bir pagan çalışmasıydı. Heykellerin tümü kutsal olmayan şeylerdi. İnsanlar, hayvanlar, hatta garip bir armadillo. Buradaki bir melek çıban gibi sırıtırdı. Burası yanlış yer mi acaba? Dört dikili taşın oluşturduğu haç şeklini düşündü. Yumruklarını sıktı. Çeşme mükemmeldi. Meydanın diğer tarafındaki ara sokakta siyah bir karavan belirdiğinde saat henüz 22.46 idi. Araç farlarını söndürmemiş olsaydı Langdon dönüp bir daha bakmayacaktı. Karavan, ay ışığının aydınlattığı körfezdeki köpek balığı gibi meydanın çevresinde döndü. Langdon, Azize Agnes Kilisesi'nin geniş merdivenlerinin gölgesinde çömelerek saklandı. Meydana göz gezdirirken nabzı yükseliyordu. Karavan iki tur attıktan sonra Bernini'nin çeşmesine doğru yaklaştı. Yan tarafı çeşmenin suyuyla ıslanıncaya kadar yanlamasına yaklaşarak havuz teknesiyle aynı hizaya geldi. Sonra park etti. Kayarak açılan kapısı köpüren suların sadece birkaç santim üstünde duruyordu. Sis dalgalar halinde yükseldi. Langdon'ın içine huzursuzluk verici bir şeyler doğuyordu. Haşhaşin erken mi gelmişti? Karavanla mı gelmişti? Langdon katilin kurbanını San Pietro'da olduğu gibi yayan getirerek açık alanda ateş etmesine olanak sağlayacağını düşünmüştü. Ama eğer Haşhaşin bir karavanla geldiyse durum değişmişti. Karavanın kapısı birden kayarak açıldı. Karavanın zemininde acılar içinde çıplak bir adam yatıyordu. Adam metrelerce ağır zincire dolanmıştı. Demir halkaları üstünden atmaya çalıştı ama zincirler çok ağırdı. Zincirlerden biri atın gemi gibi adamın ağzından geçiyor ve feryatlarını bastırıyordu. Langdon ikinci figürü işte o anda gördü. Karanlıkta esirin arkasında dolaşırken son hazırlıklarını yapıyor gibiydi. Langdon harekete geçmek için sadece saniyeler kaldığını biliyordu. Silahını alarak ceketini çıkardı ve yere bıraktı. Tweed ceketinin kendisine engel olmasını istemiyordu. Ayrıca Galileo'nun diyagrammasını suyun yakınında bir yerlere götürmeye hiç niyeti yoktu. Belge burada daha güvenli ve kuru kalacaktı. Langdon sağ tarafından ayağa kalktı. Çeşmenin etrafından dolaşarak karavanın tam karşısına geçti. Çeşmenin heybetli süslemeleri onu saklıyordu. Doğruca havuz teknesinin yanına koştu. Gürüldeyen suların ayak seslerini bastırmasını ümit ediyordu. Çeşmenin yanına vardığında kenarına tırmanarak köpüklü havuzun içine atladı. Su beline geliyordu ve buz gibi soğuktu. Langdon dişlerini sıkarak suyun içinde ilerledi. Havuzun zemini kaygandı. Uğur getirmesi için atılan bozuk paralarla daha da tehlikeli hale gelmişti. Langdon, uğurdan daha fazlasına ihtiyacı olduğunu sezinliyordu. Pus etrafında yükselirken, silahının titremesine neden olan şeyin soğuk mu, yoksa korku mu olduğunu merak ediyordu. Havuzun ortasına geldiğinde sol tarafa gitti. Mermer şekillere tutunarak güçlükle yürüyordu. büyük bir at heykelinin arkasına saklandı ve başını uzatıp baktı. Karavan sadece 5 metre uzağındaydı. Haşhaşin karavanda yere çömelmiş, açık kapıdan çeşmeye atmaya hazırlandığı zincirlere dolanmış kardinali tutuyordu. Beline kadar suyun içindeki Robert Langdon silahını kaldırarak sislerin arasından çıkarken kendini son duruşunu alan bir çeşit su kovboyu gibi hissediyordu. Kıpırdama. Sesi silahından daha sağlam çıkmıştı. Haşhaşin başını kaldırıp baktı. Bir an için hayalet görmüş gibi sersemlemişe benziyordu. Ardından dudaklarında şeytani bir tebessüm belirdi. Teslim olarak kollarını yukarı kaldırdı. Buraya kadarmış. Karavandan dışarı çık. Islanmışa benziyorsun. Erkencisin. Ödülüme dönmek için sabırsızlanıyorum. Langdon silahını hizaladı. Ateş etmekte tereddüt etmem. Tereddüt ettin bile. Langdon parmağının tetiği biraz daha sıkı kavradığını hissetti. Kardinal şimdi kıpırdamadan yatıyordu. Bitkin ve ölmek üzere gibi bir hali vardı. Çöz onu. Onu boş ver. Sen kadın için geldin. Başka isteğin varmış gibi davranma. Langdon işi orada bitirmemek için kendini zor tuttu. O nerede? Güvenli bir yerde. Dönüşümü bekliyor. Yaşıyor. Langdon biraz ümitlenmişti. Aydınlanma kilisesinde mi? Katil gülümsedi. Yerini asla bulamayacaksın. Langdon şüphe duyuyordu. Sığınak hala ayakta. Silahını doğrulttu. Nerede? Yeri yüzyıllar boyunca gizli kaldı. Bana bile kısa süre önce açıklandı. Bu güveni suistimal edeceğime ölürüm. Sensiz de bulabilirim. Kibirli bir düşünce. Langdon çeşmeyi işaret etti. Buraya kadar geldim. Pek çokları da öyle. En zoru son perde. Langdon biraz daha yaklaşırken ayakları suyun altında dikkatli adım atıyordu. Haşhaşin son derece sakin görünüyor, kollarını başının üstüne kaldırmış, karavanın arka tarafında çömeliyordu. Langdon silahı onun göğsüne doğrulturken aklından onu hemen vurup işi bitirmeyi geçiriyordu. Hayır, Victoria'nın yerini o biliyor. Karşı maddenin yerini o biliyor. Bilgiye ihtiyacım var. Haşhaşin karavanın karanlığında saldırganına bakarken kendini ona acımaktan alamıyordu. Amerikalı cesur olduğunu kanıtlamıştı ama aynı zamanda eğitimsizdi. Bunu da kanıtlamıştı. Uzman olmadan mertlik taslamak intihardı. Hayatta kalmanın kuralları vardı. Eski kurallar. Ve Amerikalı tüm bu kuralları yıkıyordu. Fırsatı yakalamıştın, şaşırtarak avantaj sağlamıştın, elinden kaçırdın. Amerikalı kararsızdı. Herhalde destek gelmesini bekliyordu. Ya da önemli bilgiyi ağzından kaçırmasını. Avını savunmasız bırakmadan önce asla sorgulamaya girişme. Köşeye sıkışan düşman ölümlü bir düşmandır. Amerikalı yeniden konuşuyordu, ağzını arıyordu, kandırmaya çalışıyordu. Katil neredeyse kahkaha atacaktı. Bu iş senin Hollywood filmlerine benzemez. Son el ateş edilmeden namlunun ucunda uzun tartışmalar yapılmaz. Bitti. Şimdi. Katil göz temasını kaybetmeden aradığını buluncaya kadar ellerini karavanın tavanına yükseltti, bakışlarını hiç kaçırmadan onu kavradı, son hamlesini yaptı. Kesinlikle beklenmedik bir hareketti. Langdon bir an için fizik kanunlarının ortadan kalktığını sandı. Katil bacakları altından havalanarak zincirlere sarılı kardinali botlarıyla kapıdan dışarı iterken ağırlıksızmış gibi havada duruyordu. Kardinal suları etrafa saçarak aşağı düştü. Yüzüne su çarpan Langdon olan biteni geç anlamıştı. Katil karavanın tavanındaki demir çubuklardan birine tutunarak sallanmıştı. Şimdi Haşhaşin tekmesini doğrultmuş üstüne geliyordu. Langdon tetiği çektiğinde susturucu şakırdadı. Mermi, Haşhaşin'in sol botunun parmak ucunda patlamıştı. Langdon o an Haşhaşin'in bot tabanının kendi göğsüyle bağlantıda olduğunu ve kemiklerini kıran bir tekmeyle devrildiğini hissetti. İki adam birlikte su ve kan gölüne düştüler. Buz gibi su Langdon'ı içine aldığında ilk duyumsadığı acı oldu. Hayatta kalma içgüdüsü ikinci plandaydı. Artık silahı tutmadığını fark etti. Elinden düşmüştü. Suya dalarak havuzun kaygan dibini eliyle yokladı. Metal tutuyordu. Bir avuç bozuk para. Onları bıraktı. Gözlerini açarak parlak zeminini inceledi. Su etrafında dondurucu bir jacuzzi gibi fokurduyordu. Nefes alma içgüdüsüne rağmen korku onu suyun dibinde tutuyordu. Sürekli devinim. Bir sonraki saldırının nereden geleceğini bilmiyordu. Silahı bulması lazımdı. Elleri çaresizce yeri yokluyordu. Kendi kendine avantaj sende dedi. Kendi öğenin içindesin. Balıkçı yakalı kazağı sırılsıklam olsa dahi Langdon çevik bir yüzücüydü. Su senin öğen. Langdon'ın parmakları ikinci kez bir metale dokunduğunda şansının değiştiğine emindi. Elindeki nesne bozuk para değildi. Onu kavrayarak kendine doğru çekmeye çalıştı ama bunu yaptığında kendini suda kayarken buldu. Nesne sabitti. Langdon, kardinalin kıvranan vücudunun üstünden kayarken adamı suyun altına çeken metal zinciri tuttuğunu anladı. Çeşmenin dibinden kendisine bakan dehşet dolu yüzü görünce bir süre yerinden kıpırdayamadı. Adamın gözlerinden aldığı şevk ile harekete geçen Langdon uzanıp zincirleri kavradı ve onu suyun yüzeyine doğru kaldırmaya çalıştı. Vücudu çapa gibi yavaşça yukarı kalktı. Langdon biraz daha kuvvetle çekti. Kardinalin başı suyun üstüne çıktığında yaşlı adam soluk soluğa birkaç nefes aldı. Sonra aniden yuvarlanınca zincirlerin Langdon'ın elinden kaymasına sebep oldu. Baggya taş gibi yeniden aşağı çökerek köpüklü suların altında kayboldu. Langdon gözlerini karanlık deryada kocaman açarak dibe daldı, kardinali buldu. Bu kez Langdon, Baggya'nın göğsündeki zincirleri sıkıca kavramıştı. Yana doğru kayan zincirler açılarak daha kötü bir gerçeği ortaya çıkarttı. Dağlanmış itin üstüne bir kelimeyle damga vurulmuştu. Water, su. Hemen ardından bir çift bot gördü. Birinden kanlar fışkırıyordu. 103. Bir su topçusu olan Robert Langdon, çok daha zorlu su altı mücadelelerinde bulunmuştu. Su topu havuzunda, yüzeyin altında ve hakemlerin gözlerinden uzakta, en çirkin güreş müsabakalarından bile daha çetin bir rekabet yaşanırdı. Langdon tekmelenmiş, tırmalanmış, suyun altında tutulmuş ve hatta sürekli uzaklaştırıp durduğu, hayal kırıklığına uğramış bir savunma oyuncusu tarafından ısırılmıştı. Şimdi Bernini'nin çeşmesinin soğuk sularında debelenirken Harvard havuzundan çok uzakta olduğunu biliyordu. Bir karşılaşma için değil, hayatı için mücadele ediyordu. İkinci kez savaşıyorlardı. Burada hakem yoktu. Derbi olmayacaktı. Yüzünü havuz teknesinin dibine doğru bastıran kolların onu öldürme niyetinde olduğuna hiç şüphe yoktu. Langdon içgüdüsel olarak hızla döndü. Elinden kurtul. Ama katili hiçbir savunma oyuncusunun sahip olmadığı bir avantajla her iki ayağı da yere basıyordu. Onu yüzüstü döndürdü. Langdon kendi ayaklarını altına almaya çalışırken yüzünü buruşturdu. Haşhaşin onu tek kolundan yakalamıştı ve sıkıca kavruyordu. Langdon işte o zaman yüzeye çıkamayacağını anladı. Aklına gelen tek şeyi yaptı. Yüzeye çıkmaya çalışmaktan vazgeçmişti. Kuzeye gidemezsen doğuya git. Kalan son kuvvetini kullanarak bacaklarıyla yunus gibi tekmelerken kollarını kelebek gibi altına çekti. Vücudu öne doğru yalpaladı. Ani dönüş Haşhaşin'i hazırlıksız yakalamış gibiydi. Langdon'ın son hareketi katilin kollarını yanlara açarak dengesini kaybetmesine neden olmuştu. Adamın kavrayışı gevşeyince Langdon bir kez daha tekmeledi. Kendini çekme halatından kurtulmuş gibi hissetti. Langdon serbest kalmıştı. Ciğerlerindeki eski nefesi püskürterek yüzeye çıktı. Ama sadece bir kez nefes alabildi. Haşhaşin ezici bir güçle yeniden tepesine binmiş, avuçlarını omuzlarına bastırarak tüm ağırlığını üstüne vermişti. Langdon ayaklarını altına toplayarak dikilmeye çalıştıysa da, Haşhaşin bacağını savurarak onu yeniden alaşağı etti. Langdon yine havuzun dibindeydi. Langdon suyun altında dönerken kasları yanıyordu. Baloncuklu suyun içinde silahı arayarak havuzun dibine göz gezdirdi, her şey bulanıktı. Baloncuklar burada daha yoğundu. Katil onu çeşmenin zeminine yerleştirilmiş bir projektöre doğru daha derine iterken yüzüne kör edici bir ışık vurdu. Langdon uzanarak kutucuğu tuttu, sıcaktı. Langdon kendini çekip kurtarmaya çalıştı ama mekanizma menteşelerle tutturulmuştu ve elinde dönüyordu. Kuvvetini kaybetti. Haşhaşin onu dibe itmeye devam ediyordu. O an Langdon onu gördü. Bozuk paraların altından ona bakıyordu. İnce siyah bir silindir. Olivetti'nin tabancasının susturucusu. Langdon uzanıp parmakları silindiri kavradığında metal değil plastik tuttuğunu hissetti. Çektiğinde esnek plastik hortum eline ince bir yılan gibi geldi. Yaklaşık 60 santim uzunluğundaydı ve ucundan baloncuklar çıkıyordu. Langdon silahı bulamamıştı. Bu çeşmenin baloncuk çıkartan zararsız borularından biriydi. Yalnızca 30 santim ötedeki Kardinal Baggya ruhunun bedenini terk etmeye başladığını hissediyordu. Tüm hayatı boyunca kendini bu ana hazırlamış olsa da sonunun bu şekilde olacağını hiç tahmin etmemişti. Fiziksel bedeni acılar içindeydi. Yanmış, hırpalanmış ve kaldıramayacağı bir ağırlıkla suyun dibine atılmıştı. Çektiği acının İsa'nın acılarıyla karşılaştırılamayacağını hatırlattı kendine. Benim günahlarım yüzünden öldü. Baggya yakınlarda kopan boğuşmanın seslerini duyabiliyordu. Bunun düşüncesine katlanamıyordu. Onu esir alan adam bir başka hayatı sona erdirmek üzereydi. Ona yardım etmeye çalışan duyarlı gözlere sahip adamı. Baggya acısı artarken sırt üstü yatarak suyun içinden başının üstündeki karanlık gökyüzüne baktı. Bir an için yıldızları gördüğünü sandı. Vakit gelmişti. Tüm korku ve şüphelerini bir kenara bırakan Baggya ağzını açarak son olduğunu bildiği nefesi bıraktı. Ruhunun cennete doğru şeffaf baloncuklarla yükselmesini seyretti. Ardından nefesi bitti. Su, yan taraflarından saplanan soğuk hançerler gibi içine aktı. Acı sadece birkaç saniye sürdü. Sonra huzur. Haşhaşin ayağındaki acıyı hiçe sayarak tüm dikkatini fokurdayan suyun içine daldırdığı, boğulmak üzere olan Amerikalı'ya vermişti. İşini tam bitir. Elini iyice sıkarken Robert Langdon'ın bu kez hayatta kalmayacağını biliyordu. O bunları düşünürken kurbanı gittikçe güçsüzleşiyordu. Birden Langdon'ın vücudu kaskatı kesildi. Yoğun bir şekilde sarsılıyordu. Haşhaşin evet diye düşündü. Titreme. Su ciğerlere ilk dolduğunda böyle olur. Titremenin 5 saniye süreceğini biliyordu. 6 saniye sürdü. Sonra Haşhaşin'in beklediği gibi kurbanı aniden kendine bıraktı. Robert Langdon dönen büyük bir balon gibi gevşemişti. Bitmişti. Haşhaşin suyun tüm akciğer dokusuna işlemesi için onu 30 saniye daha suyun altında tuttu. Sonunda Langdon'un vücudunun kendiliğinden dibe doğru battığını hissetti. Haşhaşin en sonunda onu bıraktı. Medya, dört ırmak çeşmesinde çifte sürprizle karşılaşacaktı. Çeşmeden dışarı tırmanırken kanayan ayağına bakan Haşhaşin, Allah kahretsin diye küfretti. Botunun parmak ucu yırtılmıştı ve ayak parmağının ucu paramparça olmuştu. Kendi dikkatsizliğine öfkelenerek pantolonunu yırttı ve kumaş parçasını botunun parmak ucuna tıkıştırdı. Acı bacağına yayılmıştı. İbn al-Kalb, dipnot, itoğlu it. Yumruklarını sıkarak kumaşı daha derine itti. Kanama damlalara dönüşerek yavaşlamıştı. Düşünceleri acıdan zevke doğru kayarken Haşhaşin karavanına atladı. Roma'daki işi bitmişti. Sıkıntısını neyin geçireceğini gayet iyi biliyordu. Victoria Vetra bağlanmış halde onu bekliyordu. Haşhaşin üşümüş ve ıslanmış olmasına rağmen sertleştiğini hissetti. Ödülümü hak ettim. Şehrin diğer ucunda Victoria acı içinde uyandı. Sırt üstü yatıyordu. Kasları taş kesilmişti. Gergindi, kırılgandı. Kolları ağrıyordu. Hareket etmeye çalıştığında omuzlarının tutulduğunu hissetti. Ellerinin arkadan bağlandığını anlaması bir saniyesini aldı. İlk önce aklı karıştı. Rüya mı görüyorum? Ama başını kaldırmaya çalıştığında ensesindeki ağrı ona uyanık olduğunu hatırlattı. Yaşadığı sersemlik korkuya dönüşürken etrafına göz gezdirdi. Kaba ve taş bir odanın içindeydi. Oda genişti, mobilyalıydı ve meşalelerle aydınlatılmıştı. Bir çeşit eski toplantı salonunu andırıyordu. Yakınındaki köşede eski moda kanepeler duruyordu. Victoria teninin ürpermesiyle üşüdüğünü hissetmişti. Açık duran çift kanatlı kapının ardından balkon görünüyordu. Victoria, korkuluğun parmaklıkları arasından Vatikan'ı gördüğüne yemin edebilirdi. 104. Robert Langdon, dört ırmak çeşmesinin dibindeki madeni para yatağında yatıyordu. Ağzı hala plastik borunun etrafındaydı. Çeşmede köpükçükler çıkarmak için borudan pompalanan hava, pompa yüzünden kirlenmişti ve boğazı yanıyordu. Buna rağmen şikayetçi değildi, hayattaydı. Boğulan adam taklidinin ne kadar inandırıcı olduğundan emin değildi. Ama tüm hayatı boyunca sularda olduğu için elbette bazı hikayeler duymuştu. Elinden gelenin en iyisini yapmıştı. Sonuna doğru ciğerlerindeki tüm havayı boşaltmış ve nefes almayı kesmişti. Böylece kas kütlesi vücudunu zemine taşımıştı. Tanrı'ya şükür, Haşhaşin buna inanmış ve vazgeçmişti. Şimdi çeşmenin dibinde yatan Langdon elinden geldiği kadar beklemişti. Boğulmak üzereydi. Haşhaşin'in hala dışarıda olup olmadığını merak ediyordu. Langdon borudan keskin bir nefes alarak ortadaki düz tümseyi bulana kadar çeşmenin dibinde yüzdü. Sakince, tümseyi yukarı doğru takip ederek gözden uzak bir yerde kocaman mermer figürlerin gölgeleri altında yüzeye çıktı. Karavan gitmişti. Langdon'un görmek istediği tek şey buydu. Ciğerlerine yeniden temiz hava çekerek Kardinal Bakya'nın battığı yere daldı. Langdon adamın baygın olduğunu biliyordu ve onu kendine getirme ihtimali çok azdı ama denemek zorundaydı. Langdon bedeni bulduğunda ayaklarını her iki tarafa yerleştirdi, aşağı uzandı ve kardinale sarılı zincirleri tuttu, sonra çekti. Kardinal sudan çıktığında gözlerinin yukarı kaymış ve dışarı çıkmış olduğunu gördü. Bu iyi bir işaret değildi. Nefes ya da nabız yoktu. Vücudu asla yukarı kaldırıp çeşmenin kenarına götüremeyeceğini bilen Langdon, Kardinal Bakya'yı suda sürükleyip mermerin orta tümseyinin altındaki oyuğa götürdü. Burada su sığlaşıyordu ve eğri bir çıkıntı vardı. Langdon çıplak bedeni çıkıntının mümkün olduğu kadar üzerine çekti. Fazla uzağa değil. Sonra işe başladı. Kardinalin zincirle kaplı göğsüne bastırarak ciğerlerindeki suyu boşalttı. Sonra suni teneffüse başladı. Dikkatle sayarak, bilinçli bir şekilde. Çok sert ve çok hızlı üfleme güdüsünü bastırarak. Langdon 3 dakika adamı hayata döndürmeye çalıştı. 5 dakika sonra her şeyin bittiğini anlamıştı. Il Proferito, papa olacak adam, ölü bir halde önünde yatıyordu. Yarısı suyun içindeki çıkıntının gölgesinde hareketsizce yatan Kardinal Bakya, şimdi bile her nasılsa sessiz saygınlık havasını koruyordu. Su, neredeyse pişmanlıkla hafifçe göğsüne çarpıyordu. Sanki adamın esas katili olduğu için af diliyordu. Sanki kendi ismini oymuş yanık yarayı temizlemeye çalışıyordu. Langdon nazikçe elini adamın yüzünde gezdirdi ve yukarı dönmüş gözlerini kapattı. Bunu yaparken içinde biriken gözyaşı selinin ürpertisini hissetti. Bu onu ürküttü. Ardından Langdon yıllar sonra ilk kez ağladı.